Ayrım 18, Cem Sultan, Mim Turan Tan, sayfa 202. Cem dalmıştı, sipahinin sözünü duymadığı gibi yanından çıkışını da sezmedi. Neden sonra o dalgınlık geçti, nemli gözleri kötü bir çadırdan ibaret olan o günkü yerinin boş duvarlarında dolaştı. Dudaklarında uzun ve vizinli bir feryat titredi. Matemli şehzade hicranını ve hüsranını inliyordu. O demkân iki Kâbe-i rûyüm mekân idi. Aramgâhı gönlümün ol âsitân idi. Ol demkân iki sebzelerin taze tutmaya. Ol gülistanda yaşlarım âb-ı revân idi. Ol demkân iki sâye-i perri humâ bibi. Zıllı zâlili gerdi rehin sâyebân idi. Ol demkân iki mürgi dîle âsitânımın. Her kuşeyi müşerrefi bir aşiyan idi. Ol demkân iki mesken idi eşiğin ceme. Hayfa ki geçti bilmedik ol hoş zaman idi. Bu inleyiş kimin içinde? Genç ve mahzun şehzadenin ağzında alevlenen kelimelerin Oğuz'la ilgisi olamazdı. Bu alevler başka bir ateşindi. Acaba o ateş hangi vücudun ayrılık acısından doğuyordu? İrene'nin mi, Çiçek Hatun'un mu, Oğuz'un annesinin mi, küçük Murad'ın anasının mı, mini mini sultanının validesinin mi? O anda Cem bunların hepsini hatırlıyor ve hepsinin hasretini çekiyordu. Ama İrene bütün öbür kadınlardan daha fazla göz bebeklerini işgal ediyordu. Kızın bu inatçı teressümünde sevgilisine ihanet eden güzellerin hem soğuk hem yakıcı edası da vardı. Cem işte bugünden sonra yurt değiştirmek kararını güçlendirdi. Ne taşeli ne içeli kendine emin görünmüyordu. Her gün bir kovuk ve bir oyuk değiştiriyor, mağaradan mağaraya geçiyordu. Ölüm korkusu çektiği ezaların hatırası gibi benliğine yapışmış, daima içinde dolaşıyordu. Bu yüzden uzaklara savuşmak için çareler arıyordu. İlkin Rodos şövalyelerinin beyi Dabuson'a bir adam gönderdi. Kendisinin deniz yoluyla Mısır'a geçirilmesini istedi. Bu adam yolda Bayezid'in askerleri tarafından yakalandı, işkenceyle söyletildi ve Cem'in izinde yürüyen cellatlar da çoğaltıldı. Şehzade bu yeni talihsizliği pek geç haber aldı, sahile can attı. Frank Süleyman Bey'i Rodos'a yollayarak yarım kalan teşebbüsünü tazeledi. Onun geri dönüşüne kadar da karada kalmayı doğru bulmadı. 37 kişilik bir kafileyle küçük bir gemiye bindi, denizde dolaşmaya başladı. Frank Süleyman Bey ile Dabuson 10 Temmuz 1482'de görüştü. Cem'i candan seven Süleyman Bey bütün zekasını kullanarak şövalyeler reisiyle görüşmeye girişti. Şehzadenin Rodos'a misafir gelmek istediğini anlattı. Bu memnuniyetle kabul olunacak bir şeydi. Süleyman Bey Dabuson'dan bir anlaşma metni istiyordu. Cem'in Rodos'a gelmekte ve daha sonra dönmekte serbest olmasını sağlamaya çalışıyordu. Dabuson bu başvurunun Şövalyeler Meclisi'nde görüşülmesine lüzum gösterdi ve hemen meclisi topladı. Uzun uzun tartışmalar yürüttü. Meclis Cem Sultan'ın kabulüne ve kendisini getirmek için bir donanma gönderilmesine karar verdi. Donanma İspanyol prenslerinden Dük Alvaro'nun kumandasında bulunacaktı. Alvaro Anadolu sahiline gelir gelmez Cem Sultan'ı resmen gemiye davet edecek, şehzade gelince bizzat karşılayacak, bir krala yapılan hürmeti gösterecekti. Meclis Frank Süleyman Bey'in istediği anlaşma metnini de kelimeleri ölçe ölçe kaleme aldı. Hükmüne hiç de uyulmayan bu belge aynen şöyleydi. Şevketlu mehabetlu Cem Sultan Hazretlerinden nezdimize Doğan ve Süleyman nam iki muhteşem elçi geldi. Bu elçiler Şehzade Hazretlerinin bazı meseleler hakkında bizimle müzakere etmek üzere Rodos'a gelmek arzusunda bulunduğunu ve kendisinin iyiliğini isteyen dostların nasihati gibi sözlerimizi dinleyeceğini ve bu maksada mebni tarafımızdan misakname istediğini haber verdiler. Bir mişarün ileyh ile pek eski olan dostluğumuza binaen ve teşriflerinin temin edeceği faydaları göz önüne alarak iş bu misaknameyi veriyoruz. Gerek mişarün ileyh şefkatli muhabbetli Cem Sultan Hazretlerine ve gerek maiyetlerinde Rodos'a gelecek adamlarına tam geniş ve umumi hürriyet vaat ediyoruz. O surette ki Sultan Hazretleri bütün adamları, ağırlıkları, malları, paraları, mücevherleriyle kamil bir emniyet altında Rodos'a girecekler, orada kalabileceklerdir. Tarafımızdan kendilerinin arzularına mümanaat veya müşkülat gösterilmeyecektir. İş bu misaknameye müşterek kurşun mühürümüzü basıyoruz. 12 Temmuz 1482. Cem şövalyelerin hürmetle ve memnuniyetle kendisini kabul edeceklerini öğrenince, anlaşma metnini de okuyunca geniş bir nefes aldı. Frank Süleyman Bey'e teşekkür etti. Ancak sadık adam düşünceli ve elemliydi. Cem bunun farkında olarak sordu. Seni gamlı görüyorum, yoksa yurttan ayrılmak mı sana elem verir? Hicret sünnettir. Hakkımızı elde etmek için gurbet derdi de çekmek gerek. Bir an düşündükten sonra felsefi konuştu. Abidane meselesi. Hepimiz nasibimizi kaderimiz olan yerlerden ve ellerden alacağız. Frank Süleyman Bey vatan topuklara takılıp birlikte götürülemez demedi. O devirlerin anlayışında inanç, dini iman, vatan sevgisinden üstündü. İnsan imanını birlikte götürebildikten sonra her yerde yaşayabilirdi. O zihniyetledir ki abüdane serpilir, insanı kısmet gezdirir gibi, kah olur gurbet vatan, kah vatan gurbetlenir gibi, yurt sevgisini inciten sözler söylemekten çekinilmemiştir. Frank Süleyman da aynı kanıyı duyanlardandı. Yurdu koyup yad ellere savuşmayı bir nevi sünnet sayıyordu. Ama onu endişelendiren başka bir neden vardı. Davison başta olmak üzere bütün şövalyelerden şüphe ediyordu. Cem Sultan'a bir oyun oynanmasından korkuyordu. Bu endişesini şu kelimelerle ifade etti. Onların etvarından hayır asarın fehmedemedim. Ahdü güften muratları hemen Şehzade Hazretlerini ele geçirmektir. Bu bapta benden istişare buyurulursa bu teveccühü vecih görmezdim. Cem bu yürekten gelme sözler üzerine bir an için tereddüte düştü. Bir yolunu bulup kendi başına Mısır'a geçmek arzusuna kapıldı. Ama yanında bulunanlar, bilhassa Frank Süleyman'la beraber Rodos'a gidip gelmiş olan Doğan Bey, ağız birliğiyle bu tereddütü giderdiler. Kafirler ahdinde müstakim olur dediler. Cem'i yeni baştan Rodos seyahatine kandırdılar. Genç şehzade bu tartışma sırasında anasını, Çiçek Hatun'u hatırlamıştı. Şimdi Mısır'da kendisi için gözyaşı döken bu aziz kadın, saltanat davasına atıldığı günün arefesinde ona, Frank Süleyman'a inanma, öğütlerine kanma demişti. Gerçi Çiçek Hatun'un Lala Yakup Bey'e itimat edilmesi hakkında verdiği nasihat, Yenişehir olayıyla değersiz ve isabetsiz çıkmıştı. Buna rağmen Cem, anasının sözlerini kutsal bir vasiyet gibi muhterem tutmak istiyordu. Frank Süleyman'ın sözlerini kuruntuya yoruyordu. Nihayet Kastilda-i Kebiri, Rodos Şövalyeler Hükümeti'nin birinci amirali, Dük Alvaro Duzvinga kumandasındaki donanma göründü. Cem içine sığındı, küçük gemiyle Anamur sahillerinde ve Korgos limanındaydı. Güvertede heyecanla dolaşıyor, Rodos donanmasının gelişine bakıyordu. O gün 887 senesi Cemaziyel ahirinin 9. yani 1482 Temmuz'unun 26. günüydü. Hava berrak, deniz sakindi. Gök ve deniz birbiriyle renk yarışına çıkmışlardı. Güneş göğe nur, denize kıvrak gölgeler döküyordu. Rodos donanması ışıktan örülmüş hareleri çiğneye çiğneye limana doğru geliyordu. Cem uzun bir an bu gelişi seyrettikten sonra gözünü karaya, Anadolu'nun yeşil topraklarına çevirdi. Bir zamanlar kendinin babadan kalma mülkü gibi sayarak üzerinde hür ve mağrur adımlarla dolaştığı bu ülke, şimdi yasak bir bölge gibi kendisine kucağını kapıyordu. Genç şehzade bu kapanan kucağın yeşillikleri içinde yok olan umutlarını, ölüp giden emellerini aradı, gözlerine yaş doldu, kalbinde bir acı sızladı. Yüzünü o hüsranlar haykıran yerlerden ayırıp kurtuluş ve ümit getiren donanmaya çevirdi. Ama arkasında duran adamlardan birinin "Kıyıda bir adam var, işaret veriyor" demesi üzerine gözünü tekrar karaya, küçük limanın kayalarla kaplı bir kenarına döndürdü. Gerçekten de orada sipahi kılıklı bir adam vardı, gemiye doğru bir şeyler haykırıyordu. Cem kısa bir an düşünmenin ardından hemen bir kağıt getirdi üzerine, kimsin, nesin, ne istiyorsun kelimelerini yazdı ve bu pusulayı bir okun ucuna bağladı, yayı yakalayıp oku uçurdu. Ok denizin üstünden uçmuş, sahildeki adamın yanı başına düşmüştü. Cem ve yanındakiler onun, o meçhul adamın eğilip bu pusulayı aldığını, okur okumaz öpüp başına koyduğunu ve hemen soyunup denize atıldığını gördüler. Hayretle birbirlerine baktılar. Meçhul adam önemli bir haber mi getiriyordu? Yoksa kaybolmuş dostlardan biri olup da başlayacak yeni maceraya katılmaya mı geliyordu? Şimdi Rodos donanması bir tarafta, meçhul yüzücü öbür tarafta denizi aşmaya çalışıyor ve adım adım Cem'in gemisine yanaşıyordu. Donanma biraz açıkta manevra yapıp sıralanırken yüzücü de gemiye ulaşmış, üstünden sular sıza sıza ip merdiveni tırmanıyordu. Gözler bu habersiz gelen misafirde, kulaklar donanma tarafından atılan selam toplarının gürültüsündeydi. Ancak o dakikada donanmadan çok ıslak yolcu heyecan veriyordu. Şair Şahidi, Musahip Sadi, Musahip Haydar, Kapıcıbaşı Sinan, Frank Süleyman, Hatiboğlu Nasuh Çelebi, Defterdar Ahmet, Sofu Hasan, Celal Bey, Peşkir Ağası Ayaz, Şirmet Ağa, Sofu Sadi Bey. Talihlerini Cem'in bahtına bağlamış olan bütün bu vefalı dostlar, gözlerini efendilerinin bakışına uydurarak denizden çıkan yolcuyu gözlüyorlardı. Adam güverteye çıkar çıkmaz bağırdı. ''Şahım, padişahım, veli nimetim, işte muradıma erdim, seni dünya gözüyle bir daha gördüm.'' Cem'in adamları hayran hayran bakınırken genç şehzade sarardı, gözlerini kapamak ister gibi tuhaf bir hareket yaptı ve sonra kıpkırmızı kesildi. Avına atılan bir pars hamlesiyle ıslak bir deniz perisini andıran yolcunun kollarından tuttu. ''Sen buradasın ha, bir düzenin mi var?'' dedi. Ve İrene'yi yine erkek kıyafetine bürünmüş o fettan güzeli sürükleyerek merdiven altına, geminin biricik kamarasına götürdü. Kapıyı kapadı, hınçla haykırdı. ''Nereden geldin, niçin geldin, doğru söyle, yalanını sezersem derini yüzerim.'' İrene uyuyan bir aşkla karşılaşacağını umuyordu ve o aşkı yarım bir bakışla uyandıracağı kanısındaydı. Cem'in bir aşık gibi değil de bir düşman gibi hareket ettiğini görünce şaşırdı. Oyunda yenilen bir çocuk elemiyle ağlamaya koyuldu. Bir taraftan da şehzadeye sitem yağdırıyordu. ''Duvarlar açtım, ölümler atlattım, çöller dolaştım, dağları inip çıktım, sana kavuşmaya çalıştım. Meğer bu sıkıntıları senden hakaret görmek için çekmişim. Vah bana, vah bana!'' Cem bu sızlanışlardan etkilenmedi, amansız bir ısrarla kızı sorguya çekti. ''Kahpeliği koy, cevap ver, nereden geldin, niçin geldin?'' İrene ağlaya ağlaya anlattı. ''Sarayda mahpustum, kaçtım, köy köy dolaştım, nihayet izini buldum, bu kıyıya geldim.'' Cem acı acı gülümsedi. ''Mezara giren ölü bir daha yeryüzüne çıkar mı ki, saraya kapatılan kadın duvarları açsın? Sen mutlaka hain kardeşimin emriyle ardıma düştün, ya avu getirdin ya hançer, ama avuyu sana yutturacağım.'' Hançerini yine sana sokacağım. Doğru söyle ki ölümün ağır olmasın. Cem bilmeden gerçeğe temas ediyordu. Çünkü İrene Bayezid'le çirkin bir pazarlığa girişmiş ve aralarında uyuşmuşlar, oralara kadar gelmişti. Düzenci ve hırslı kızın hünkâra yaptığı teklif şuydu. Cem'i aşk oyunuyla dolaba düşürüp yakalatmak karşılığında Gedik Ahmet'in katli. Bayezid bu teklifi memnuniyetle kabul etmişti. Çünkü İrene'nin saraydan ayrılmasında hiçbir mahzur yoktu. Onun dediğini yapabilmesi büyük bir zafer demekti. Binde bir ihtimale bağlı da olsa böyle bir zafere ermeyi sınamak elbette akıllıca bir işti. Eğer o zayıf ihtimal gerçekleşirse kızın arzusunu yerine getirmek de kendisi için bir kârdı. Gedik Ahmet Cem'in ele geçmesiyle beraber artık gereksiz bir vücut olacaktı. Onlar işte bu esasa göre uyuşmuşlardı. İrene bu girişiminde samimiydi. Gerçekten Cem'i yakalatmak ve bunun karşılığı olarak Gedik Ahmet'i öldürtüp babasının intikamını almak istiyordu. Padişahın Gedik hakkındaki derin nefretini bilmiyor ve onu öldürmek için böyle bir teşebbüse girişmeyi lüzumlu bulmuştu. Hele Cem'i Yenişehir bozgununda takipten kurtaran kapıcı Mustafa ile birlikte yola çıkınca azmi iradesi büsbütün kuvvetlenmişti. Mustafa henüz birinci konakta yıllanmış ama yıpranmamış aşkını ona anlatmış ve aylardan beri Bayezid Sarayı'nda sevda orucu tutan kıza yeni ve coşkun bir ihtiras aşılamayı başarmıştı. Mustafa'nın yanında hepsi de seçme yüz atlı vardı. Ama İrene ile o gündüzleri at başı beraber yürüyor ve geceleri de aynı dam altında kalıyorlardı. Mustafa artık eline geçmiş olan güzel kızın yüreğini geçmiş günlerin hatıralarından kurtarmak için var kuvvetiyle Cem'e savaş ilan etmişti. Kaçak şehzadeyi yakalamak için de Bayezid'den bile hararetli görünüyordu. Bu hummalı çalışma İrene için Mustafa'nın sevdasına bir delil teşkil ettiğinden o da gün geçtikçe Mustafa'ya biraz daha ısınıyordu. Hatta Cem ve Gedik Ahmet meseleleri çözüldükten sonra onunla evlenmeyi de kuruyordu. Anamur sahillerine geldiklerinde neşeleri kırılmıştı. Cem'in bir gemi içinde ve denizde dolaştığını öğrendiklerinde ikisinin de elleri böğürlerinde kalmıştı. Çünkü Cem'in yatağını keşfeder keşfetmez bir baskın yapmayı tasarlamışlardı. Oysa atlılarla denize saldırılamaz ve gemi tutulamazdı. Birkaç gün etraftaki aşiretler içinde dolaşarak emellerine uygun çareler aradılar. Cem'in denizde yakalanmasını mümkün kılacak araçlar bulmaya çalıştılar, başarılı olamadılar. Av hemen gözlerinin önündeydi ama atılamıyor, görünen avı tutamıyorlardı. Bu bocalayış sırasında kulağı delik köylülerden biri Cem Sultan'ın Rodos'ta görüşme yaptığını ve onun adaya gitme ihtimaline fısıldadı. Bu haber iki genç sevdalıyı büsbütün şaşırttı, aynı zamanda yeise düşürdü. Mustafa eli boş dönmekten sıkılmıyor, İstanbul'da sevgilisini tekrar göremeyeceğini düşünerek üzülüyordu. İrene ise intikam planının suya düşmesinden üzgündü. Kız şimdiye kadar yaptıklarından da anlaşıldığı üzere kolay kolay yenilgiyi kabul edecek bir yaratık değildi. Cem'in Rodos'a gitmesi ihtimalini öğrenir öğrenmez başını iki eli içine aldı, uzun uzun düşündü ve yeni bir plan kurdu. Şimdi Mustafa'yı atlatmak ve Cem'e yanaşmak istiyordu. Gerçi bu genç dönmenin güzelliğini, kuvvetini ve kendisine bağlılığını beğeniyordu. Ama maksadı her şeyden üstün tutuyordu. Hele Cem'in Rodos'a gitmesinde Osmanlılık için bir tehlike sezdiğinden büsbütün telaşlanmış ve babasının ölümüyle düşünmez olduğu siyasi emeller yeni baştan yüreğinde dirilmişti. Cem'le Frankler arasında dolaşmakla Osmanlı tahtına birçok zarar getirebileceğini seziyordu. İşte bu düşünceyle her gün Korgos limanı yanlarına geliyor, Cem'in gemisini uzaktan gözlüyordu. Rodos donanmasının geldiği gün de oralardaydı. Mustafa'ya söylemeden sahile inmişti. Donanmayı görünce hareket zamanının artık gelip çattığını sezdi. Gemiden görünebilecek bir noktaya kadar inerek işaret vermeye koyuldu. Okla pusula gönderilmesi üzerine de tereddütsüz suya atıldı. Güler yüz göreceğine iman besleyerek gemiye çıktı. Yüzerken ne Mustafa'yı düşünüyordu ne Bayezid'i. Hatta Gedik Ahmet'i de o an için unutmuştu. Yalnız Cem'le meşguldü ve onu Rodos'ta ve diğer Frank topraklarında nasıl idare edeceğini gözünde canlandırıyordu. Bu hayal Cem'in gösterdiği kötü muameleyle kökünden sarsıldı. Bununla beraber İrene dayanıyordu. Gözlerinin sihriyle, dudaklarının büyüsüyle, sesinin ateşiyle Cem'i yenme umudu taşıyordu. Çünkü Gedik Ahmet'in Cem'e gönderdiği mektubu bilmiyor, babasının ihanet ve hıyanetlerinden şehzadenin haberdar olduğunu tahmin edemiyordu. Hele kendisinin Yenişehir'de oynadığı rolün Cem'ce bilinmesine imkan da veremiyordu ve bunda haklıydı. Cem gerçekten İrene'nin mahpus Yeniçerileri kendi aleyhine kullandığını henüz öğrenmemişti. O hareketi İrene'nin de felaketini yaratan bir ayaklanma sayıyordu. Şehzadenin daha önce kalbini verdiği bu kıza kızgınlığı babasının çevirdiği entrikalardan ve bilhassa onun Bayezid'le bir dam altında kalmayı kabul etmesindendi. Eğer İrene Yenişehir bozgunluğundan sonra yanına gelseydi Cem gene kalbini kendisine ayıracak, babasının hainliklerini de unutacaktı. Kızın Bayezid'le aynı sarayda kalışını aşkına karşı şen'i bir ihanet sayıyordu ve bu yüzden sevgilisini cezalandırmak istiyordu. Aynı zamanda bu gelişi çok şüpheli buluyor, İrene de Bayezid'in cellatlığını kabul eden bir alçak hüviyeti seziyordu. Kız Cem'in sert soruşlarına ağlayıp sızlamakla cevap vermeye çalışıyor, inandırıcı yalanlar düzmeye uğraşıyordu. Bir taraftan da başını açıp kesik saçlarının rengine, gerdanının nurunu, göğsünün zarafetini saçarak Cem üstünde bir tesir, uyuşturucu bir tesir yapmak istiyordu. Bu gayretler belki boşa gitmeyecekti. Bir buse, bir yanık dera kuş belki Cem'i sarhoşlatacaktı. Ama kapıya vurulan bir darbe ve Frank Süleyman Bey'in ''Şehzadem, kıyıda sipahiler var.'' diye telaşla verdiği haber olacakları tayin etti. Genç şehzade bu haberi duyar duymaz bağırmıştı. ''Sipahiler mi? Demek bu aşifte ardına ordular takıp gelmiş.'' Kızı öldürücü bakışlarla süzdükten, vaktiyle öpmeye kıyamadı, o güzel yüze bir de tükrük attıktan sonra güverteye fırlamıştı. Gerçekten kıyıda çok sayıda atlı vardı, telaşla dolaşıyorlardı. Bunlar kapıcı Mustafa ile yanında bulunan süvarilerdi. Fırıl fırıl dönerek İrene'yi arıyorlardı. Atlılar ona Mahi Bey diyor, kayboluşunu da bir tehlike işareti sayarak telaşlanıyorlardı. Mustafa ise yüreğini arayan bir adam ıstırabıyla dönüp duruyor, için için ağlıyordu. Aynı zamanda Rodos donanmasındaki amiral gemisinden de denize bir filika indirilmişti. Cem'in gemisine doğru yürütülüyordu. Şehzade Frank'lerle temasa girişeceği sırada endişesiz ve ağır olmak, aklını başında bulundurmak gerektiğini düşünerek sipahilerle ilgisini kesmeyi, Irene içinde son kararı vermeyi tasarladı. Bir saat önce yaptığı gibi gene bir kağıt getirtti, çarçabuk 3-5 satır çiziktirdi ve bu pusulayı da okla sipahilerin arasına uçurdu. Kağıtta şu cümleler vardı. ''Boş yere dolaşıyorsunuz. Efendinizin gönderdiği casus buradadır. Bayezid'i unutup gene bana yar olmuştur. Güle güle geri dönünüz, efendinize benden selam ve lanet götürünüz.'' Dipnot: Tarihçi Verto Cem tarafından kardeşine yazılmış ve bir okla sahile atılarak şehzadenin takibine gönderilen sipahilerin ortasına düşmüş olan bir mektubu nakleder. Ama von Hammer bu mektubun doğruluğuna pek güvenmez. 18. ayrımın sonu. Sayfa 213.